Ayrım 18.
James'in denemesi boyunca belkilikten, ihtimallikten hiç söz etmediğini, yine de herhangi bir soru konusunda daima bir ihtimallik düşüncesi ortaya çıkarttığını söylemek tuhaf oluyor. Şimdi, hiçbir Sünni inanıcı kabul etmese de, dünya dinlerinin herhangi biri lehine ya da aleyhine hiçbir kanıt bulunmadığı kabul edilsin. Kung-Kiu'culuk, Konfüçyüsçülük, Budacılık ve Hristiyanlıkla ilişki kurmuş bir Çinli olduğunu düşünün. Mantık yasalarıyla bu üçünden her birinin doğru olduğunu varsayamazsınız. Şimdi Budacılık ve Hristiyanlığın her birinin eşit şansa sahip olduğunu varsayalım. O halde her ikisinin doğru olamayacağı verildikçe biri doğru, dolayısıyla Kung-Kiu'culuk yanlış olmalıdır. Eğer her üç dinde eş şansa sahipse, her birinin doğru olmaktan çok yanlış olması belkilidir, muhtemeldir. Böylece James'in ilkeleri, ihtimaliyeti göz önüne aldığımız zaman çöker. İleri gelen bir psikolog olmasına karşın James'in bu noktada görülmemiş bir inanca kapıldığını görmek tuhaf. O sanki tek seçenek erksiz inanç ya da inançsızlıkmış gibi konuşuyor. Bütün kuşku inceliklerini görmezlikten geliyor. Söz gelimi kitaplığımda bir kitap aradığımı düşünelim. Bu rafta olabilir aradığım kitap diyebilirim kendi kendime ve bakmaya girişirim. Fakat kitabı bulana kadar işte şu rafta diyemem. Genellikle varsayımlarla davranırız. Kesin saydığımız durum karşısındaki gibi değil. Varsayımlarla davranınca da gözlerimizi yeni kanıtları görmek için açık bulundururuz. Doğruluk ilkesi James'in düşündüğü gibi değil görünüyor. Bana göre o ilke şöyle dile getirilmeli. Sizin için dikkate değer olan varsayıma tanıtların sağladığı ölçüde inanç derecesi yükleyin. Eğer varsayım yeter ölçüde önemliyse daha ileri kanıt aramak gibi ek bir görev çıkar ortaya. Düz sağduyudur bu ve yargı yerlerindeki işlemlerle uyuşumludur. Fakat James'in salık verdiği oluşumdan bütünüyle ayrıdır. İnanma yolundaki istemini yalıtılmış görmek James'e haksızlık olacak. Doğal bir gelişimle pragmatizme götüren geçici bir öğretiydi o. Pragmatizm, James'te görünen biçimiyle her şeyden önce yeni bir doğruluk biçimidir. İki öncüsü daha vardı pragmatizmin. F.C.S. Schiller ve Dr. John Dewey. John Dewey'yi bundan sonraki konuda ele alacağım. Schiller, James ile Dewey'den daha az önemli bir kişiydi. James ile Dewey arasındaki ayrım. James ile John Dewey arasında bir vurgu ayrımı bulunmaktadır. Dr. Dewey'nin görüşü bilimseldir ve kanıtları geniş ölçüde bilimsel yöntemin incelenmesinden türemiştir. Fakat James öncelikle din ve ahlak üzerinde durmuştur. Kabaca dendik de o, halkı erdemli ve mutlu kılacak herhangi bir öğretiyi savunmaya yönelmiştir. Eğer o öğreti halkı erdemli ve mutlu kılarsa doğrudur. Bu doğruluk James'in anladığı anlamdadır. Pragmacılık ilkesi James'e göre önce C.S. Pierce yönünden dile getirilmiştir. Pierce, düşüncelerimizde bir nesnenin açıklığa kavuşması için bizim sadece o nesnenin hangi anlaşılır sonuçlara sahip olduğunu göz önüne almamız yeter inancındadır. James açıklama yapmaya girişirken bir felsefenin görevi der, şu ya da bu dünya formülünün doğru olmasının üzerimizde nasıl bir etki yaptığını bulmaktır. Bu yolda kuramlar bilmecelere yanıt değil birer alet durumuna gelmiştir. James'in dediğine bakılırsa, düşünceler deneyimimizin öbür bölümleriyle doyurucu ilişkilere girmemize yardım ettikleri sürece doğrudur. Bir düşünce yaşamımız için ona inanmamız kazançlı olduğu sürece doğrudur. Doğruluk iyiliğin bir türüdür, ayrı bir kategori değildir. Doğruluk bir düşünce için söz konusudur, olaylarla doğru duruma getirilir. Entelektüellerle birlikte doğru bir düşüncenin gerçekle uyuşması gerektiği söylenebilir. Fakat bu uyuşma kopya etme demek değildir. Bir gerçekle uyuşmak en geniş anlamıyla sadece o gerçeğe ya da onun çevresine yönelmek ya da gerçeklikle bilfiil ilişki kurmaktır. Bu ilişki onunla ilgili bir şeyi uyuşmama durumundan daha iyi biçimde ele almamızı sağlayacaktır. James, doğru sadece bizim düşüncemiz olduğunda zorunlu olacaktır. Yetki de bütün yol boyunca. Başkaca dendik de, bizim doğruyu arama yükümlülüğümüz gerçeğe karşılık olanı yapma konusundaki genel yükümlülüğümüzün bir parçasıdır. Pragmacılık ve din konusundaki bir bölümde ektiğini biçmektedir James. Eğer sonuçları yaşam için yararlıysa herhangi bir varsayımın ondan ayrılıp gitmesini reddedemeyiz. Eğer Tanrı düşüncesi sözcüğün en geniş anlamıyla doyurucu olarak iş görüyorsa doğrudur. Dinsel deneyin sağladığı, yüksek güçlerin var olduğu, onların dünyayı bizimkine benzer ideal çizgilerde tutmak için çalıştığına ilişkin ispatlara inanabiliriz pekala. İnancın sonuçları iyi olduğunda doğru olduğunu öneren bu öğretide güçlükler bulmaktayım. Böyle bir tanım yararlıysa ve o pragmacının sınamasıyla kınanmışsa biz A iyi olanı B şu veya bu inancın sonuçlarının ne olduğunu bilmeliyiz. Ayrıca herhangi bir şeyin doğru olduğunu bilmeden bilmeliyiz bunları. Çünkü bir inancın sonuçlarının iyi olduğuna karar verdikten sonradır ki ona doğru demek hakkına sahip oluruz. Bunun sonucu inanılmaz bir karmaşıklıktır. Christopher Columbus'un 1492 yılında Atlantik'i geçip geçmediğini bilmek istediğinizi varsayın. Başkalarının yaptığı gibi kitaba bakmamalısınız bu iş için. Önce bu inancın sonuçlarını ve onlarla Atlantik'in 1491 ya da 1494 yılında geçildiğine inanmanın sonuçları arasındaki değişik noktaları göz önüne almalısınız. Yeter ölçüde güçtür bu iş. Fakat sonuçları ahlaksal görüş açısından tartmak daha da güçtür. Sınavlarda size daha iyi notlar sağladığı için 1492'nin en iyi sonuçlara sahip olduğunu söyleyebilirsiniz. Fakat eğer 1491 ya da 1494'ün daha iyi sonuçlara sahip olduğunu söylemişseniz, size üstün gelecek olan rakipleriniz kendilerinin değil, sizin başarınızı ahlaksal açıdan üzüntü verici bulabilir. Sınavlar dışında inancın, tarihçiler de bir yana bırakılırsa, herhangi bir pratik sonucu olacağını düşünemiyorum. Fakat eziyetin sonucu değildir bu. Bir inancın ahlaksal ve olgusal sonuçları hakkında yaptığınız tahminin doğru olduğunu savunmalısınız. Çünkü eğer o yanlışsa inancınızın doğruluğu hakkındaki tahmininiz yanlıştır. Fakat sonuçlar konusundaki inancınızın doğru olduğunu söylemek, James'e göre onun iyi sonuçlara sahip olduğunu söylemektir. Bu da eğer o inanç iyi sonuçlara sahipse doğrudur anlamına gelir ve bu sonsuza kadar gider. Bu ilkenin elverişli olmadığı açıktır. James'in kuramında başka bir güçlük. Başka bir güçlük de vardır James'in kuramında. Columbus gibi bir insanın yaşamış olduğunu söylediğimi varsayın. Herkes söylediğimin doğru olduğunda birleşecektir. Fakat niye doğrudur o? Çünkü 450 yıl önce dünyada eti kanı olan bayağı bir insan yaşamıştır. Kısaca inancımın sonuçları dolayısıyla değil, nedenleri dolayısıyla doğrudur. James'in tanımıyla A vardır önermesi A gerçekte var olmasa da doğrudur demeye varır. Noel Baba varsayımı sözcüğün en geniş anlamıyla doyurucu olarak iş görüyorsa Noel Baba yoksa bile onun var olduğu doğrudur. Tekrar ediyorum. James şöyle diyor. Eğer Tanrı varsayımı sözcüğün en geniş anlamıyla doyurucu olarak iş görüyorsa Tanrı vardır. Bu düşünce Tanrı gerçekte gökte midir değil midir sorusunu dışarıda bırakıverir. Tanrı yararlı bir varsayımdır ya bu yeter. Onun evrenin mimarı olduğu unutulmuştur. Anımsanan şey sadece Tanrı'ya karşı inanç ve onun küçük gezegenimizde oturan yaratıklar üzerindeki etkileridir. Papa'nın dini pragmacı açıdan savunanları kınamış olmasına şaşmamalı. James'in dinsel görüşü. Şimdi James'in dinsel görüşüyle geçmişteki dinsel kişilerin görüşü arasındaki ayrıma geldi sıra. James bir insan fenomeni olarak dinle ilgilenmiş, fakat dinin amaçlarına pek az ilgi göstermiş, halkın mutlu olmasını istemişti. Eğer inanç mutlu ederse, bırakın inansın Tanrı'ya insanlar. Bu noktaya değin James'in yaptığı felsefe değil iyiliktir. insanların mutlu olmasıdır. Çevirenin notu. Felsefe, inancın insanları mutlu kıldığı zaman doğru olduğu söylendiğinde yapılmış olur. Tapınma nesnesi isteyen bir insan için doyurucu değil bu. Tanrı'ya inanınca mutlu olacaktım demek istenmiyor aslında. Roosevelt ya da Hitler'in varlığına inanılır gibi inanılıyor. Tanrı güncel bir varlık. İyi sonuçlara sahip olan salt bir insan düşüncesi değil. İyi sonuçlara sahip olan bu halis inançtır. James'in onun yerine koyduğu yeteneksiz ve kısır varlık değil. Eğer ben Hitler vardır dersem, Hitler'in var olduğuna inanmanın sonuçları iyi mi değil mi bakmam. Aynı şey Tanrı hakkında da doğrudur. James'in öğretisi, kuşkuculuk temeline kurulmuş bir inanç üst yapısıdır ve böyle bütün çabalar gibi yanlışlara dayanır. O durumda yanlışlar bütün insan üstü olguları bilmezlikten gelme çabasından doğmuştur. Kuşkuculukla birleşen Berkeley'ci idealizm, Tanrı yerine Tanrı inancının geçirilmesine ve bu inancın da aynı işi göreceğinin iddia edilmesine neden olur. Modern felsefenin geniş çapta karakteristiği olan öznel deliliğin bir biçimidir bu sadece. Konu 16. John Dewey. 1859'da doğmuş olan John Dewey, genellikle Amerika'nın önde gelen filozofu sayılır. Bu değerlendirmeye bütünüyle katılıyorum. O yalnız filozoflar arasında değil, eğitim, estetik ve siyasal kuram alanında çalışanlar arasında da büyük etkinliğe sahiptir. Çok yüksek bir karaktere sahip kişidir Dewey. Dünya görüşünde liberal, kişisel ilişkilerinde nazik ve cömerttir, çalışmaktan yılmaz. Onun kanılarından çoğuyla aşağı yukarı tüm uzlaşıyorum. Ona olan kişisel saygı ve hayranlığım, nezaketine bizzat tanık olmam dolayısıyla onun bütün kanılarıyla uzlaşmak isterdim. Fakat ne yazık ki Dewey'nin en seçkin felsefesel öğretisiyle mantığın ve bilgi kuramının temeli olarak doğruluğun yerine araştırmayı geçirmesini kabul etmemek durumundayım. William James gibi John Dewey de yeni İngiltere'lidir ve dedelerinin yolundan ayrılarak onlardan kiminin bıraktığı liberallik geleneğini sürdürür. Dewey asla baştan aşağı filozof denen bir tip olmamıştır. Özellikle eğitim, onun ilgilerinde ön safı işgal etmiş ve Amerikan eğitimine etkisi derin olmuştur. Ben de sınırımı aşarak eğitim üzerine onunkine benzer bir etki yapmaya çalıştım. Belki benim gibi onun da öğretisini izlediğini ileri sürenlerin de uygulaması hiç doyurucu olmamıştır. Fakat herhangi bir yeni öğreti uygulamada bir aşırılık ve abartmaya bağlı olmak zorundadır. Yine de düşünüldüğü kadar sorun değildir bu. Çünkü yeni olanın suçları ve eksikleri geleneksel olanınkinden çok daha kolayca görülebilir. Dewey'nin 1894 yılında Chicago'da felsefe hocası olduğu zaman ilgilendiği konular arasında pedagoji de vardı. Değişik öğrenim yapan bir okul kurdu ve eğitim hakkında çok yazı yazdı. O sırada yazdıkları Okul ve Toplum 1899 adlı yapıtında toplanmıştır. En çok etkiyi bu kitapla yaptığı kabul edilen Dewey, yaşamı boyunca eğitim üzerinde de hemen hemen felsefe konusunda yazdığı kadar yazmayı sürdürmüştür. Öbür toplumsal ve siyasal sorunlarda düşüncesinin büyük bir bölümünü kapsamaktaydı. Benim gibi o da Rusya ve Çin'e yaptığı gezilerin etkisinde kalmıştı. Birinci ülkeden olumsuz, ikincisinden olumlu biçimde etkilenmişti, benim gibi. Troçki'nin iddia edilen suçunun araştırılmasında önemli bir pay almış ve suçlamaların temelsiz olduğuna kanaat getirdiği halde Sovyet rejiminin Lenin'den sonra Stalin yerine Troçki'nin iş başına gelmesiyle doyurucu olacağını düşünmemişti. Dewey, diktatörlüğe götüren şiddetli depremin iyi bir toplum yaratmanın yolu olmadığı yolunda bir inanca varmıştı. Bütün ekonomik sorunlarda çok liberal olmasına karşın hiçbir zaman Marksçı olmamıştır. Bir kez onun şöyle dediğini işittim. Kendimi oldukça güç bir biçimde Sünni teolojinin bazı sorunlarından kurtardıktan sonra başka birinin zincirleriyle bağlamak istemiyorum. Bütün bu söylenenlerde onun görüş noktası hemen hemen benimkiyle aynıydı. Sıkı sıkıya felsefi görüş noktasından Dewey'nin yapıtının belli başlı önemi, onun aygıtçılık, enstrümantalizm adını verdiği kuramında ortaya çıkar. Burada Dewey, geleneksel doğruluk kavramını eleştirir. Profesyonel filozofların çoğunca anlaşılan biçimiyle doğruluk, statik ve bitimseldir, eksiksiz ve ebedidir. Dinsel terminolojide o, Tanrı'nın düşünceleriyle ve bizim rasyonel varlıklar olarak Tanrı'yla paylaştığımız düşüncelere özdeş tutulabilir. Eksiksiz doğruluk modeli, kesin, belirgin ve bütün zamansal sınırlardan bağımsız olan doğruluk tablosudur. Pitagoras'tan daha çok Platon'dan beri matematik, teoloji ile bağlantılıdır ve profesyonel filozofların çoğunun bilgi kuramını derinden derine etkilemiştir. Dewey'nin ilgileri matematik olmaktan çok biyolojiktir ve düşünceyi evrimsel bir oluşum olarak ele alır. Geleneksel görüş doğallıkla insanların gitgide daha çok şey bildiğini fakat her bilgi parçasının elde edildiği zaman bile sonlu, süreksiz bir şey olarak görüleceğini kabul edecektir. Hegel'in insan bilgisine bu yolda bakmadığı doğrudur. O, insan bilgisini organik bir bütün olarak kabul eder. Her parçası yavaş yavaş gelişen, herhangi bir parçasında bütün kadar mükemmel olmayan organik bir bütün. Hegelci felsefe Dewey'i gençliğinde etkilemişse de Hegel yine kendi mutlağına ve zamansal oluşumdan daha gerçek bitimsiz dünyasına sahiptir. Dewey'nin düşüncesinde yeri olamaz bunların. Onun için bütün gerçeklik zamansaldır ve oluşum evrimselse de Hegel'de olduğu gibi ebedi düşüncenin açılımı değildir. Buraya değin Dewey ile tam uzlaşıyorum. Uzlaştığım noktanın sonu da değildir bu. Ayrıldığım noktaların tartışmasına girmeden kendi doğruluk görüşüm üzerine birkaç söz söyleyeceğim. İlk soru şudur. Ne tür şey doğru, ne tür şey yanlıştır? Bunun en basit yanıtı şudur. Kolumbus okyanusu 1492 yılında geçti biçimindeki tümce doğru, Kolumbus okyanusu 1776 yılında geçti biçimindeki bir tümce yanlıştır. Bu yanıt doğru fakat eksiktir. Tümceler durumuna göre doğru ya da yanlış olabilirler. Çünkü onların kullanılan dile bağlı olan birer anlamı vardır. Eğer siz Kolumbus öyküsünü Arapçaya çeviriyorsanız, 1492 yılını ona karşılık olan Hicri yıla çevirmek zorundasınız. Ayrı dillerdeki tümceler aynı anlama sahip olabilir. Tümcenin doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyen sözcükler değil anlamdır. Siz bir tümce ileri sürdüğünüzde bir inancı dile getirirsiniz. Başka bir dilde de pekala dile getirilebilecek bir inancı. Ne olursa olsun inanç doğru ya da yanlış ya da az çok doğru olandır. Böylece biz inancı araştırmaya yönelmiş oluyoruz. Şimdi inanç yeter ölçüde basit olması koşuluyla sözcükler onu dile getirmese de var olabilir. Sözcük kullanmaksızın bir dairenin çevresinin çapına oranının aşağı yukarı 3,14159 olduğuna ya da Sezar'ın Rubikon'u geçtiği sırada Roma Cumhuriyeti'nin kaderini damgaladığına inanmak güç olacaktır. Fakat basit durumlarda söze dökülmemiş inançlar yaygındır. Söz gelimi bir merdivenden inişte zemine temas ederken yanlış bir adım attığınızı varsayın. Zemine indiğinizi sanarak bir adım attınız, bedeniniz şiddetle sarsıldı, epey şaşırırsınız. Doğallıkla ben zemine vardığımı sanıyordum diyecektiniz. Fakat gerçekte siz merdivenleri düşünmüyordunuz, yoksa yanlış adım atmayacaktınız. Kaslarınız siz daha zemine ulaşmamışken oraya uygun biçimde ayarlanmıştı, ayarlanarak yazılmıştı çevirenin notu. Yanlışlığı yapan zihninizden çok bedeninizdi. Bu olup biteni açıklamanın doğal bir yoluydu hiç değilse. Fakat gerçekte zihinle beden arasındaki ayrım kuşkuludur. Zihinle beden arasındaki işlevliğin bölünmesini karanlıkta bırakarak bir organizmadan söz etmek daha doğru olacaktır. O halde biri siz zemindeyken organizmanın kendini ayarlamış olduğunu, yanlış adım attığınızda bu ayarlamayı yapmadığını söyleyebilir. Yanlışı ayarlamadaki bu başarısızlık işlemektedir. Sizin yanlış bir inanca sahip olduğunu söylenebilir böylece. Yukarıki örnekte yanlışlığın sınanması sürprizdir. yani yanlışlık, doğru adımı attığınızı sanıp atmadığınızı öğrenmenin sürprizi aracılığıyla sınanmaktadır. Çevirenin notu. Sanırım bu, sınanabilen inançlar hakkında doğrudur genellikle. Yanlış bir inanç, uygun koşullarda kendisine sahip olanın sürprizle karşılaşmasına yol açacaktır. Doğru bir inançsa bu özelliğe sahip olmayacaktır. Fakat her ne kadar sürpriz kuralı uygulanır olduğunda iyi bir ayraçsa da doğru ve yanlış sözcüklerinin anlamını vermez ve daima uygulanır değildir. Bir fırtınada yürüdüğünüzü ve kendi kendinize yıldırımın beni çarpması belkiliği ihtimali yok dediğinizi varsayın. Biraz sonra yıldırım sizi çarparsa şaşırmazsınız çünkü ölürsünüz. Eğer bir gün Sir James, Jeans'in beklediği gibi güneş infilak ederse hepimiz o anda mahvolacak, böylece şaşırmamış olacağız. Fakat felaketi beklemediğimiz sürece hepimiz yanılmış olacağız. Bu gibi örnekler doğruluk ve yanlışlığın nesnelliğini telkin eder. Doğru ya da yanlış olan bir organizma durumudur. Fakat o organizma dışındaki görünüşler dolayısıyla genellikle doğru ya da yanlıştır. Doğruluğu ya da yanlışlığı belli etmek için kimi kez deneysel testler olanaklıdır, kimi kez değildir. Olmadığı zaman seçenek yine de kalır ve anlamlıdır. Benim doğruluk ve yanlışlık görüşümü daha fazla geliştirecek değilim. Dewey'nin öğretisini incelemeye girişeceğim. Dewey'nin doğruluk görüşü. Dewey, mutlak doğru yargıları amaç almaz ya da onların çelişkilerini mutlak yanlış diye nitelendirmez. Onun kanısına göre organizma ile çevresi arasındaki karşılıklı ayarlanmanın bir biçimi olan araştırma adlı bir oluşum vardır. Kendi açımdan Dewey ile uzlaşmam için anlam ya da anlamlılığın çözümlenmesiyle işe başlamam gerekir. Bir hayvanat bahçesinde olduğunuzu ve hoparlörlerden şimdi bir aslan kaçmıştır diye bir ses geldiğini düşünün. Bu durumda aslanı görmüş gibi davranırsınız, yani mümkün olduğu kadar çabuk şekilde oradan uzaklaşmaya bakarsınız. Bir aslan kaçmıştır tümcesi belli bir olayı anlatır. Siz görmüş gibi davranıyorsunuz onu kaçmakla. Geniş biçimde konuşursak bir C tümcesi bir O olayının ortaya çıkaracağı davranışı ortaya çıkarıyorsa bu olayı ifade etmektedir. Eğer gerçekte böyle bir olay yoksa tümce yanlıştır. Aynı şey sözcüklerle dile getirilmeyen inanca da uygulanır. Biri kalkıp inanç için, duyulur biçimde ortaya çıkan bir olayın açığa vurduğu türden bir olayı ortaya koyan organizma durumudur diyebilir. Bu davranışa yol açacak olan görünüş inancın anlamıdır. Bu anlatım yersiz ölçüde basitleştirilmiştir. Fakat benim savunmakta olduğum kuramı gösterir. Dewey'nin ve benim pek uyuşmazlığa düştüğümüzü sanmıyorum. Fakat onun daha sonra verdiği noktalardan ayrı noktalarda hissediyorum kendimi. Dewey, doğruluğu ya da bilgiyi değil, araştırmayı mantığının esası yapar. Araştırmayı şöyle tanımlıyor. Araştırma, kapalı bir durumun, kurucu ayrım ve ilişkilerinde ana durumu, bireşik bir bütüne çevirecek açık bir duruma doğru sınamalı, kontrollü, yönlü bir biçim değiştirmesidir. Sonra, araştırma nesnel konunun biçim değiştirmesiyle ilgilidir diye ekler. Açıkça yetersizdir bu tanım. Söz gelimi bir sürü acemi yere talim yaptıran bir çavuşu ya da bir tuğla yığınını duvar haline getirmeye çalışan bir duvarcıyı alalım ele. Bunları Dewey'nin araştırmasına sokmayacağı açık olduğundan onun tanımda unuttuğu bir öge olmalıdır. Bu ögenin ne olduğunu bir an çabucak belirlemeye çalışacağım. Fakat önce yukarıki biçimiyle tanımdan neler çıktığını görelim. Dewey tarafından anlaşılan biçimiyle araştırma, dünyayı daha organik duruma getirme çabasının genel oluşumudur. Bireşik bütünler araştırmaların sonucu olmalıdır. Dewey'nin organik olana sevgisi kısmen biyoloji, kısmen de arta kalan Hegel etkisi dolayısıyladır. Bilinç dışı Hegelci bir metafiziğe dayanmadıkça araştırmanın bireşik bütünlerde sona ermesinin nedeni anlaşılmaz.